Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم Allahu bima ta'malun basir. Sadakallahul azim.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 29 İsven 1401, Hicri Kameri 27 Şaban 1444 ve Miladi 20 Mart 2023 Pazartesi. Az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İran petrol sanayisinin millileştirilmesi, Nevruz Bayramı, İlahi Önderler ve Neço Belayı Örgüt Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Suudi Arabistan Kralı Cumhurbaşkanı Reisi ziyaret için resmen davet etti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, ajans ile ortak işbirliği konusunda doğru yoldayız dedi. İran ile Irak arasında güvenlik anlaşması imzalandı. Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi güven mektubunu sundu. Bakü, Ermenistan'ın saldırı eylemlerine kaçınması gerektiğini belirtti. Ve Yahya Seri, Yemen silahlı güçlerinin saldırgan düşmanı hedeflerine ulaşmakta başarısız kıldı, dedi. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, bu sabahki haberlerimize geçmeden önce sizler için bir duyurumuz olacaktır. 26 Mart tarihinden itibaren Tahran'dan 1,5 saatlik yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6.040 kHz üzerinden, ayrıca orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı işlerden sorumlu siyasi yardımcısı Suudi Arabistan Kralı'nın Cumhurbaşkanı Reisi Riyad'a davet ettiğini duyurdu. İran Peres'in haberine göre Muhammed Cemşeri'ye paylaştığı tweet'te şöyle yazdı. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, iki kardeş ülkenin vardı mütabakatı memnuniyetle karşılarken Reisi'ye yazdığı mektupta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi ziyaret için Riyad'a davet etti ve ekonomik ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundular. Cemşid'i İran Cumhurbaşkanı'nın bu daveti memnuniyetle karşıladığını ve Arabistan ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladığını ifade etti. Bu arada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün yaptığı açıklamada yakında Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Abdurrahman ile görüşeceğini duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Hicri Şemsi 1401 yılının son basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Emir Abdullahyan, İran Peres Haber Ajansı muhabirinin İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirlik konusundaki sorusuna, görüşmeler ve teknik meseleler konusunda İran ve ajans arasında direkt görüşmelerin devam ettiğini ve bunun da yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili görüşmeleri olumlu etkileyeceğini ifade etti. Ajans teknik ekibinin İran'a yapacağı ziyaretle ilgili olarak Dışişleri Bakanı şunları ekledi. Ajans teknik ekiplerinin İran'a yaptığı ziyaretler ve görüşmeler devam edecek. Böylece Tahran'a yönelik suçlamalar ve bu konular ajans sorumluluğundan sonsuza kadar çıkmış olacaktır. Emir Abdullahyan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırılması konulu müzakereleri de işaret ederek şöyle konuştu. Masada var olan bir inisiyatif ile nihai haberi önümüzdeki haftalarda İran halkına sunabileceğimizi umuyorum. Umuyorum ki önümüzdeki baharda henüz açıklama zamanı gelmemiş olsa bile sürmekte olan eylemler sonucunda büyük İran halkı için çeşitli açılımlar doğrultusunda umutlu ve mutlu haberler veririz. Çok iyimserim fakat tüm yumurtaları nükleer anlaşmanın sepetine koymadık. Fakat ulusal çıkarların gerçekleşmesi için tüm fırsatları kullanacağız.
Bağdat'ta bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Irak Parlamento Başkanı ve Yargı Başkanı ile bir araya geldi. İran Peres'in haberine göre, Irak'ın Yargı ve Yasama Güçleri Başkanları dün Ali Şemhani ile görüşmede İran ve Arabistan'ın ikili ilişkileri tekrar başlaması kararlarını tebrik ederek Irak'ın Tahran ve Riyad arasındaki anlaşmayı da ilerletmeye yardımcı olabileceğini vurguladılar. Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki geniş işbirliği kapasitelerine değinirken engellerin kaldırılması ve ortak ekonomik projelerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Şemhani, Irak hükümetinin İran ve Arabistan arasında varılan anlaşmada belirleyici rolü olan 5 tur görüşmedeki değerli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, direniş komutanlarına yönelik Amerikan terör eylemi davasının titizlikle takip edilmesini ve bu suç eyleminin faillerinin cezalandırılması için ortak çaba gösterilmesini iki ülkenin öncelikleri arasında olduğunu işareti, dava sürecinde hukuki ve uluslararası kapasitelerin kullanılmasını istedi.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci ortak güvenlik anlaşmasına imza attılar. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci ile görüştü. Şemhani ve El Araci ikili görüşmenin ardından ortak güvenlik anlaşmasına imza attı. Geçtiğimiz günlerde Iraklı bir güvenlik kaynağı Middle East News'a yaptığı açıklamada Ali Şemhani'nin Irak ile önemli bir güvenlik anlaşması imzalamak için Bağdat'a ziyarete bulunacağını söylemişti. Irak medyası 5. Bağdat Konferansı'nın önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İran, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün güvenlik yetkililerinin katılımıyla Bağdat'ta gerçekleştireceğini bildirmişti.
Irak Başbakanı Muhammed Eşyai Sudani dün akşam yaptığı açıklamada, Irak topraklarından herhangi bir komşu ülkeye tecavüz edilmesine karşı olduklarını söyledi. İran Peres'in haberine göre Sudani, Katar'ın Al Cezire kanalına verdiği özel röportajda, bugün İran ile imzaladığımız anlaşma ortak sınırı korumak ve aranan kişiler teslim etmektir dedi. Irak Başbakanı İran ile imzalanan anlaşmanın ortak sınırlarda şartların istikrara kavuşmasına sebep olmasını temenni etti. İran ile Irak arasında ortak güvenlik işbirliğine ilişkin anlaşma, pazar günü Irak Başbakanı Muhammed Şia ve Sudani İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Al-Arij RJ katıldı, bir törenle imzaladı. Hazırlanması için birkaç ay süren bu anlaşmanın imzalaması ile Kürdistan bölgesindeki devrim karşıtı grupların şerri birkaç aydır hazırlık sürecinde olan anlaşmanın hazırlanması, imzalanması konusunda iki ülkenin mütabakata varılması, Kürdistan bölgesinde barınan devrim karşıtı grupların şerrinden kaynaklanan iki ülke arasındaki istenmeyen güvenlik sorunlarının azaltılması ve yönetilmesi konusunda belirleyici bir etkiye sahip olacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harrazi Şam'a gitti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Kemal Harrazi ve beraberindeki heyeti Şam Havalimanı'nda İran'ın Şam Büyükelçisi Mehdi Sophani ile birlikte Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri karşıladı. Harrazi Şam'da bulunduğu sürede Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ve Suriye Vakıflar Bakanı Abdüssettar El-Seyyid ile bir araya gelecek. İran Dış Politikası Stratejik Konsey Başkanı bugün bir grup Suriyeli siyasi, kültürel ve sosyal seçkin huzurunda Esad Kütüphanesi'nde İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikası hakkında bir konuşma yapacaktır.
Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell, İran ve Arabistan ilişkilerinin normalleşmesini olumlu karşıladı. El Cezire Haber kanalının bildirdiğine göre, Joseph Borrell, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile katıldığı ortak basın toplantısında, İran ve Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinin bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine sebep olacağını belirtti. Tahran-Riyad ikili ilişkilerin 7 yıllık bir aradan sonra yeniden canlanmasının tuşuna, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in de Çin'i yaptığı önemli ziyareti, iki ülke arasındaki anlaşmalarda basıldı ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması Çin tarafından İran'a sunulan tekliflerden biri oldu. İki ülke arasında varılan anlaşma uyarınca iki ülke dışişleri bakanları bir araya gelirken iki ay içinde büyükelçiler karşılıklı olarak atanacak, büyükelçilikler açılacak ve ilişkilerin yeniden başlaması için gerekenler yapılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Tahran'daki yeni büyükelçisi güven mektubunun bir örneğini Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'a teslim etti. Fars dili profesörü ve Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç, dün öğleden sonra İran Dışişleri Bakanı ile görüşerek güven mektubunun bir örneğini Emir Abdullahyan'a teslim etti. Derya Örs, Türkiye'nin Tahran'daki önceki büyükelçisiydi. 1998 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde Fars dili ve edebiyatı dersleri vermekte olan Kırlangıç, Hafız'ın gazelleri, Mevlana'nın Mesnevisi ve diğer bazı tasavvufi metinler ve karşılaştırmalı edebiyat dersleri vermektedir. Kendisi ayrıca Mevlana Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.
Suudi Arabistan Türkiye İş Forumu'nda inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde 1140 Suudi şirketiyle işbirliği anlaşmaları imzalandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Suudi Arabistan Türkiye İş Forumu'nda çeşitli alanlarda anlaşmalar da imzalandı. Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan El Hüveyzi 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti. Hüveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de 1140, Suudi şirketinin Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi. Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı. Suudi Arabistan'ın El İhbariye kanalı ise daha sonra yayınladığı haberde imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı kaydedildi. Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Suudi Ticaret Odası Birliği'nin ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen bu toplantıda Suudi Arabistan ve Türkiye'nin ekonomik olarak gelecekte vaat eden ülkeler olduğunu ve birçok rekabet avantajlarında sahip olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya cevaben Erivan'dan saldırgan eylemlerden ve art niyetli politikalardan kaçınmasını istedi. Aralık 2022'den bu yana Azerbaycan Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'a bağlayan Laçin geçidini kapatmış bulunuyor. Erivan bu bağlamda yaptığı açıklamada Bakü'nün bu şekilde Karabağ'da Ermenilere soykırım uygulamak peşinde olduğunu belirtti. Bu arada Ermenistan Dışişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada Erivan değerlendirmelerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgede barışı imkansız kılmak için her şeyi yaptığını gösterdiğini ekledi. İran Peres'in haberine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacizat bu açıklamaya yanıt vererek Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını işgal ederek uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararını ihlal ettiğini, yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı kaba kuvvete güvenerek insanları topraklardan sürdü ve Azerbaycan'ın tüm tarihi ve dini anıtlarını vahşice yok ettiğini ileri sürdü. Hacizat ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması bu ülke tarafından ırk ayrımcılığı ve yayılan nefreti göstermektedir dedi. Açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin barış anlaşmasıyla ilgilenmediği iddiasının bu ülkenin aldatmacısının bir başka açık örneği olduğu belirtildi.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı 31 yaşında olan Ebu Abdurrahman olarak bilinen Ali Remzi el-Esved'in şehadeti konusunda bildiri yayımladı. İran Peres'in haberine göre Kudüs Tugaylilere söz konusu bildiride şunları belirtti. Ebu Abdurrahman aileyle birlikte 1948 yılında Hayfa'ya göç ettirilen ve Suriye'de mülteciler kampına yerleştirilen bir Filistinli sığınmacıydı ve dün Siyonist düşmanın unsurlarınca Şam etrafında terör saldırısına uğradı. Bildiri şöyle devam ediyor. Mücahit kahraman şehit Ebu Abdurrahman küçük yaşlardan Kudüs Tugaylarına katıldı ve her zaman toprakları olan Filistin'in özgürlüğü hedeflerinin başında yer aldı. Bir Siyonist düşmanı bu kalleş terörden sorumlu biliyor ve tüm cinayetlerine uygun karşılık vereceğiz.
Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı 8 yıldır sürdürdüğü savaşı anlatan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, silahlı kuvvetlerinin saldırgan düşmanın açıklanmış ve duyurulmamış hedeflerini etkisiz hale getirmeyi ve yenmeyi başardığını söyledi. İran Peres'in haberine göre Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Koalisyonu'nun Yemen'i işgalinin 8. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği 8 yıllık istikrar basın toplantısında şunları ekledi. Yemen halkı teslim olmadı ve teslim olmayacak. Silahlı kuvvetler, operasyon odalarının yönetimi aracılığıyla Amerika öncülüğündeki suç koalisyona karşı çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Moskova ziyaretinin arifesinde Çin Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmelerden beklentilerinin yüksek olduğuna değinerek Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere övgüde bulundu. Muhabirimizin bildiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazar günü bir Çin ziyareti için yazdı ve Kremlin tarafından yayınlanan bir makalesinde Çin-Rus ilişkileri tarihte yüksek bir noktaya ulaştı ve güçlenmeye de devam ediyor diye belirtti.
Ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada ülkenin Londra'daki Büyükelçiliği önünde Hindistan bayrağına saygısızlık edilmesinin ardından İngiltere Büyükelçisi Alex Ellis'in çağrıldığını ve Londra'nın bu eylemleri dikkate almamasını protesto edildiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin kabul edilmesi talebiyle ilgili. İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin kabul edilmesi için baskı yapılmasını talep etti. Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 49. toplantısının kapanış bildirisinde teşkilat üyesi ülkelerin Filistin meselesini İslam ümmetinin merkezi ve ana meselesi olarak ilkeli bağlılığı vurgulanırken, üye ülkelerden Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyeliğinin kabulü için baskı yapmaları istendi. Bildirinin devamında Kudüs Şerif, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistin ulusunun oraya egemenliği yalnızca onlara aittir denildi. Bildirde ayrıca uluslararası toplumdan uluslararası hukuk çerçevesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve İsrail'in tüm yasa dışı eylemlerini önlemek için gerekli önlemleri alması ve Kutsal Kudüs Şehri ile ilgili uluslararası kararlara uyması istenmektedir. Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyeliği konusu ve bunun gerçekleşmesinin Tel Aviv için bir kabus olması, Siyonist rejim ve ana destekçisi Amerika'nın güçlü muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Aslında bu konunun hayata geçirilmesi, Filistin devletinin gerçekleşmesi adına büyük bir adım sayılabilir. Bu mesele hali hazırda Siyonist rejimin en radikal kabinelerinden birinin iş başında olması dikkate alındığında, ırkçı Siyonist rejimin ülkülerine ağır bir darbe indirecektir.
Bu olayın gerçekleşmesinden korkuya kapılan Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Gilad Ardan, bunun gerçekleşmesinden korkarak Filistin'in Birleşmiş Milletler'e daimi üye olma çabalarının boşa çıkacağını da iddia etti ve Siyonist rejim İsrail'in bunu engellemek için her yöntemi kullanacağını, Amerika ve diğer Güvenlik Konseyi üyelerinin de buna karşı olduğunu iddia ederek sözlerine ekledi. Bu arada Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in uluslararası kuruluşlara üye olma çabalarını sürdüreceğini vurguladı ve eğer Birleşmiş Milletler'deki daimi üyeliği konusunda sorun yaşanırsa genel kurula gideceğini ifade etti. Gerçi bazı ülkeler ise Filistin'i bu konuda veto etmekle de tehdit etti. Filistin şu anda Birleşmiş Milletler'in gözlemci üyesidir ve bu örgüte tam üye olması halinde bu, Filistin ülkesinin uluslararası alanda tanınması anlamına da gelecektir. 29 Kasım 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin'i ardından bir kararla gözlemci ve üye olmayan ülke olarak tanıdı. Birleşmiş Milletler Anlaşması uyarınca Filistin'e Birleşmiş Milletler'e üye olması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi olan İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Amerika'nın vetosu olmadan 9 üyenin onayı ile kabul edilebilir. Tabii ki Güvenlik Konseyi'nin batı kanadı ve özellikle Amerika muhakkak bu konuya karşı çıkacaktır. Batılıların Tel Aviv'i desteklemesine ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'in resmi üye devlet statüsü konusundaki sabotajlarına rağmen mevcut durum onların ve Siyonist rejimin isteklerine aykırıdır. Zira 4 kıtadan 57 üyesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliği için baskı yapılmasının talebi, tüm bu ülkelerin farklı siyasi eğilimlere sahip olmalarına rağmen Filistin'in haklarının gerçekleşmesi ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliği konusunda aynı görüşlü oldukları, hatta bunun için baskı yapılmasını istedikleri görülüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ikili yaklaşımı konusunda. Kendisini soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçlarına bakan ilk daimi uluslararası mahkeme olarak kabul eden Uluslararası Ceza Mahkemesi, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama emri çıkardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin'in Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarından Rusya'ya yasa dışı çocuk nakli de dahil olmak üzere savaş suçları işlemekten sorumlu olduğunu iddia etti. Diğer yandan Uluslararası Adalet Divanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında da tutuklama emri çıkararak onun da benzer savaş suçları işlediğini iddia etti. Moskova suçlamaları reddederek bu cezaları acımasız olarak nitelendirdi. İlginç olansa Afganistan ve Irak başta olmak üzere diğer ülkelere yönelik geniş çaplı askeri saldırılar düzenleyen ve işgal ettiği topraklarda çeşitli savaş suçları işleyen bir ülke olan Amerika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki tutuklama kararını desteklemesidir. Bu konuda Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği tutuklama kararının haklı olduğunu söyledi. Amerika ayrıca Rusya kuvvetlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediği sonucuna bizzat vardığını da iddia ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Putin'in tutuklama kararına cevaben şöyle konuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları ülkemiz için hukuki bir anlamı yoktur. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsüne taraf değildir ve buna dayalı herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Uluslararası Adalet Divanı'ndan olası tutuklama kararı bizim için hukuken etkisiz olacaktır.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin önemli konu onun savaş suçlarını ele alırken ikili yaklaşımdır. Henüz hiçbir yetkili uluslararası merci veya araştırma grubu Ukraynalı çocukların Rusya'ya zorla nakledilmesiyle ilgili herhangi bir rapor yayınlamazken veya Rusya'yı suçlamazken Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Khan, bunun çok açık olduğunu ve tanıması için de avukat olmanıza bile gerek olmadığını iddia ediyorlar. Böylece mahkeme Rusya tarafından iddia edilen savaş suçunu temelden kanıtlamak için alelacele ve yasal prosedürlere başvurmadan Rusya Devlet Başkanı'nın derhal tutuklanması için olağanüstü bir karar çıkardı. Halbuki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Amerikalı askerlerin Afganistan'da açıkça işledikleri ve birçok kanıtın da bulunduğu suçlar hakkında bu cinayetleri incelemeyeceğini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, Aralık 2021'de Amerika'nın savaş suçlarına bakılmaması hakkında şöyle dedi. Bu kararı ciddiyet, ölçek ve kapsam açısından en kötü suçların Amerikan ordusu tarafından işlenmediğine dair kanıtlara dayanarak verdim. Lahey Uluslararası Mahkemesi, Afganistan'da savaş suçlarının işlenmesine ilişkin ilk soruşturmayı 2006'da başlattı ve 2017'de mahkemenin başsavcısı Fato Bensouda, mahkeme yargıçlarından Amerikan ve NATO birliklerinin Afganistan'daki çalışmaları hakkında tam bir soruşturma yetkisi vermelerini istedi. Fakat Amerika'nın Donald Trump'ın başkanlığı döneminde kendisine ve diğer bazı mahkeme üyelerine yönelik yaptırımlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önceki kararı yeniden gözden geçirmesine sebep oldu. İnsan hakları grupları bu soruşturmalarda Amerikan ordusunun suçlarına öncelik verilmemesini de defalarca eleştirdiler. Bu arada bir ülkenin başkanı savaş suçları işlemekten yargılanacaksa Afganistan ve Irak'a saldırı ve bu iki ülkede binlerce masum insanı öldüren Amerika'nın dönem başkanı George W. Bush'un savaş suçluları listesinin başında yer alması gerekiyor. Halbuki 2003'te Irak'ın işgal emrini veren dönemin George W. Bush ve İngiltere Başbakanı Tony Blair dahil olmak üzere batılı liderler Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmadı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayli günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 İsvan 1401 Hicri Kameri 27 Şaban 1444 ve miladi 20 Mart 2023 Pazartesi. ...89 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 İsvan 1312'de İnkılap şairi ve özgürlükçü din alemi Eşrefettin Hüseyin'i vefat etti. Hicri Şems'e 1250'de Kazvin'de dünyaya gelen Eşrefettin Hüseyin'in çok küçük yaşta babasını kaybetti ve büyük zorluklarla büyüdü. Gençliğinde Kerbela ve Necef Eşref'e giden Eşrefettin Hüseyin'i tahsilini İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de sürdürdü. Ardından İran'ın kuzeyindeki Reş kentine gitti ve orada Meşrutacıların düşünceleriyle tanıştı ve sonuçta Nesim-i Şomal gazetesini yayınlattı. Eşrefettin Hüseyin'in en şiirleri halkçı olması ve İran'ın bağımsızlığı ve halkın hukukunu savunduğundan dolayı halkın geniş memnuniyetiyle karşılandı. ...72 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 İsvan 1329'da İran milletinin despot şah rejimi ve İngiliz sömürgecilerine karşı başlattıkları inişli çıkışlı mücadelenin ardından İran'ın Milli Şura ve Sanata Meclisleri İran Petrol Sanayisi'nin millileşmesine dair yasayı onayladı. İran Petrol Sanayisi'nin millileşmesi yasasının onaylanması aslında İran halkının sultan düzenine karşı başlattığı harekette duruk nokta sayılırdı ve bu hareketin sonuçlanmasını hızlandırdı. Söz konusu yasanın onaylanması ile birlikte Dr. Musaddık halk ve dini liderler özellikle Ayetullah Kaşani'nin destekleriyle İran Başbakanı oldu ve bu yasanın uygulanması hükümetin öncelikli gündem maddesiydi. Batılı ülkeler İran'dan petrol alımına ambargo koydular ve İngiltere İran petrolündeki yasa dışı çıkarlarını kestiği için Lahey Mahkemesi'ne dava açtı. Ancak bu mahkeme İran aleyhine karar verdi. İran petrol sanayisine millileştirilmesi kanunu İngiliz hükümeti ve Şah Sarayı'nın komplo ve engellemelerine rağmen halkın desteğiyle uygulandı. Ve Hicri Şems'i 29 İsvan 1330'da İngiliz petrol şirketinin bölgeden tamamen çıkarılmasına yol açtı. ...59 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 İsvan 1342'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni yaptığı konuşmada İran halkından despot Pehlevi rejiminin yasa dışı ve illegal girişimlerine itiraz amacıyla Hicri Şems'e 1342 yılı Nevruz merasimlerinin düzenlememesini istedi. Hicri Şems'e 1341'de Şah rejimi saltanatının temellerini güçlendirmek için çeşitli girişimlere kalkıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da petrol sanayinin milli ilan edilişinin yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Hicri Şems'i 1329 yılında petrol sanayisinin milli ilan edilmesini öngören yasanın onayladığı günün yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İran'da Hicri Şems'i takvimine göre yılın son ayının son günü olan 29 Esvan günü, İran milletinin bu ülkenin milli sermayelerini yağmacı ecnebilerin elinden kurtarma yönünde verdikleri mücadelede ve İran'ın siyasi ve iktisadi tarihinde bir dönüm noktasıdır.
İran, Batı Asya bölgesinin en büyük petrol üreticisi ve Amerika, Venezuela ve eski Sovyetler Birliği'nden sonra dünya sıralamasında 4. büyük petrol üreticisi olduğu dönemde Britanya devleti İran'ın güneyinde çıkarılan petrol imtiyazını kendi tekelinde bulunduruyor, Sovyetler Birliği ve Amerika da İran petrolünün imtiyazını elde etmek istiyordu. Gerçekte o dönemde sömürücü devletler İran petrolü için birbiriyle sıkı rekabet içindeydi. O dönemde İran her yıl 32 milyon ton ham petrol üretiyordu ki bu da Batı Asya bölgesinde üretilen yıllık 90 milyon ton ham petrolün 1/3'ünden fazlaydı.
İran'da dönem Başbakanı Dr. Muhammed Musaddık, Nisan 1951'de İran petrolünü millileştirme yasasını uygulamayı gündemine aldığında bu kez İran'a karşı sabotajlar ve kumpaslar şiddetlenmeye başladı. Amerika, İngiltere patentli Ağustos 1953'te Musaddık yönetimine karşı yapılan darbe ise bu kumpaslardan biriydi. Darbeden sonra British Petroleum ve Shell firmalarının yanı sıra Kaliforniya ve Texas petrol firmaları da İran petrolünü talan etmeye başladı ve böylece bu sektör milli ilan edilmesine karşın İran petrolü üzerindeki sultalarını sürdürdü.
Ancak 1979 yılında İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra başta konsersiyum anlaşmasını uzatma anlaşması olan 1973 anlaşması olmak üzere tüm yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar feshedildi ve Hicri Şemsi 14 İsvend 1357 tarihinde konsersiyumun İran'dan petrol arama, çıkarma, rafine etme ve ihraç etme imtiyazları elinden alınarak İran Petrol Milli Firması'na devredildi. Bu gelişmenin üzerine konsersiyumun üyesi olan firmalar Uluslararası Lahey Adalet Divanı'nda İran'a karşı dava açtı. Uluslararası Lahey Adalet Divanı ise 7 yıl süren yasal incelemelerin ardından sonunda konsersiyumun açtığı davanın reddine karar verdi ve böylece İran bir kez daha petrol sanayine sahip çıktı ve o günden sonra bu sanayide büyük ilerleme kaydetti.
İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra özellikle son yıllarda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei tarafından direniş ekonomisinin şekillenme zarureti gündeme gelmesinin ardından ülkenin kalkınma programlarında ham petrol satışını asgari seviyeye düşürme politikası öncelikli hale geldi. İslam İnkılabı'ndan önce İran'da üretilen ham petrolün sadece %22 kadarı rafine edilirken bu rakam şimdilerde %45'e yaklaştı. Ki bu da İslam İnkılabı'ndan sonra ham petrol satışının azalmaya başladığını gösteriyor.
Öte yandan petrol sanayilerinin teçhizatını yerli hale getirmekte bu sektörün önemli hedeflerinden biri olmuştur. Nitekim İran İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden geçen 43 yılda petrol, doğalgaz ve petrokimya sanayilerinin ihtiyacı olan teçhizatın %85 kadarı yurt içinde ve İranlı uzmanların emekleriyle karşılanıyor.
Düşmanların İran'ın petrol sektörüne yaptırım uygulamaların amaçlarından biri petrol ihracatını engellemek ve sonuçta İran ekonomisine darbe vurmak ve yine ülkenin bu sektörünü zayıflatmak ve ihtiyacı olan teçhizatı temin etmesine mani olmaktır. Düşmanlar böylece çok özel teçhizata ihtiyacı olan petrol üretimini tehdit etmeyi amaçlıyordu. Ancak bu alanda da İranlı genç ve yetenekli uzmanlar petrol sektörünün ihtiyacı olan teçhizatı ve yedek parçaları üretmeye el attı. Ve şimdi bilim temelli firmaların katkıları ile bu tür teçhizatın ve yedek parçaların %85 kadarı yurt içinde imal edildi ve geriye kalan kısmı da imal aşamasına geldi.
Tahran Radyosu.
65 yeni petrol ve doğalgaz sahasının bulunması petrol ve yan ürünleri kaynaklarının 160 milyar varile yükselmesi, çıkarılan doğalgaz hacminin 33 trilyon metreküp'e çıkarılarak doğalgaz üretiminin 8'e katlanması, İran'ın petrol sektörünün İslam inkılabından sonra arama çıkarma alanında kaydettiği başarılardır. Bundan başka dünyanın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars doğalgaz sahasının bulunması ve yine Azadigan ve Yadaveran sahalarında yeni kaynakların bulunması İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonraki yıllarda arama çıkarma faaliyetlerinin bazı önemli kazanımlarıdır.
Benzin günümüzde dünyanın belki de en önemli yakıt türlerinden biridir. Bu yüzden benzin üretimi ve temin edilmesi her ülke için özel önem arz eden bir konudur. İran'da İslam İnkılabı'ndan önce günde 14,5 milyon litre benzin üretilirken 2021 yılında bu rakam 8'e katlanarak %120 milyon litreye yükseldi. Böylece İran benzin ithalatında bağımsız hale geldiği gibi benzin ihraç etme kapasitesine de kavuştu.
İran'ın uzun vadeli doğalgaz üretimine bakıldığında İslam İnkılabı'ndan önce günlük doğalgaz üretimi yaklaşık 110 milyon metreküpken bu rakam 2017 yılında 844.9 milyon metreküp'e yükseldi. İran'da doğalgaz üretimi her yıl ortalama %5.8 artış kaydetti ki bunun sebebi de Güney Pars ve diğer bazı doğalgaz sahalarının devreye girmesi ve yine ham petrol çıkarılması sırasında elde edilen doğal gazın artmasıdır. İran'da doğal gaz üretiminin artması İslam İnkılabı'ndan sonra ülkenin doğal gaz sahalarının geliştiğini gösteriyor kuşkusuz. Dünyanın enerji ihtiyacının karşılanmasında doğal gazın öneminin sürekli artmasıyla birlikte İran'ın doğal gaz üretimini arttırması dış politika alanında stratejik meziyete vesile oluyor.
Öte yandan İran'ın ham petrol üretimi 2022 yılının ilk ayında Amerika ve Batı'nın dayattığı tüm haksız ve illegal yaptırımlara karşın günde 21 bin varil artışla 2,5 milyon varile yükseldi. Bu rakam son 3 yılında en yüksek rakamı sayılıyor. Petrol ihraç eden ülkelerin örgütü OPEC, 2022 yılına ilişkin ilk raporunda, İran Ocak ayında 2 milyon 503 bin varil ham petrol ürettiğini ki bu da geçen Aralık ayına kıyasla 21 bin varil artışa işaret ettiğini belirtti. OPEC raporunda bu rakam Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COP nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran'a kaldırılan yaptırımları yeniden dayatmasının ardından son 3 yılda ulaşılan en yüksek rakam olduğunu kaydetti.
İran'ın 2025 yılının ufkunda petrol ve doğalgaz belgesi 2003 yılında onaylanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu belgeye göre İran 2025 yılında dünya genelinde enerji merkezi olması ve başka ülkeler ve özellikle enerji piyasalarının büyük aktörleriyle etkili ve yapıcı teamülle enerji üretimi, intikali, hizmetleri ve tüketimi alanında anahtarı konumunda olması gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Hicri Şemsi 1329 yılında petrol sanayinin milli ilan edilmesini öngören yasanın onaylandığı günün yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yeni yılda Nevruz Bayramı'nı karşılarken
değerli dinleyiciler, Nevruz Bayramı'nı karşılarken isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Son günlerde ilkbahar kokusu her taraftan yükseliyor. Çiçeklerin açması, çimlerin yeşermesi, doğanın yeniden canlandığını ve Nevruz Bayramı'nın yaklaştığını müjdeliyor. Her sene insanlar büyük bir neşe ve sabırsızlıkla bunca güzelliği ve ihtişamı bekliyor. İnsanlar doğanın yeniden doğuş şenliğiyle beraber kalplerini yaratılış aleminin güzellikleri ve neşesiyle dolduruyor ve mutlu yüzleri ve umut dolu yürekleriyle evlerine temizlik yaparak Yüce Allah'tan kalplerini de arındırmasını ve değişime uğratmasını talep ediyor. Zira Nevruz Bayramı ile birlikte yeni düşüncelere kavuşmak ve yürekleri aşk ve dostlukla doldurmak gerekir.
Şimdi gözlerinizi yaratılışın genişliğine açın ve kendinizi ilkbahar meltemine teslim edin. Ve Allah'ın azametli yaratılışının cilvesinden bir cilveyi görün.
İlkbahar geldi ve hayat yeniden ivme kazandı. Nevruz Bayramı bir yıllık yolculuğun ardından yeniden geliyor ve bir yılın yorgunluğu ilkbaharın tazeliğiyle birlikte zaman akışına bırakılıyor. Her yıl asla eskimeyen bir öykü tekrarlanıyor ve böylece evlere sevgi ve hoşgörü geliyor ve gönüller hayat ve yaşam ruhu ile yeniden canlanıyor. Aslında beşeri medeniyet geliştikçe ve daha karmaşık hale geldikçe insanlar doğaya dönme ve onu tanıma ihtiyacı da bir o kadar hayati önem kazanıyor. Nitekim bu yüzden Nevruz eskiyen veya yıpranan birçok gelenekten farklı olarak hiç eskimeden ve yıpranmadan hala varlığını sürdürüyor ve her gelişinde yenilik ve tazelik armağan ediyor. Bu tazelik ve neşe sadece ruhu değil, insanların cismini de etkiliyor.
Nevruz'dan yaşamın sembolü veya diğer tabirle doğanın yenilenmesi şeklinde söz ediliyor. Dini rivayetlerde de Hicri Şemsi takvimine göre Ferverdin ayının başlaması veya diğer herhangi bir bayramdan, günahlardan ve Allahu Teala'ya itaatsizlikten arınmış yeni ve pak bir yaşamın başlaması şeklinde söz ediliyor.
Kur'an-ı Kerim ilkbahar mevsimini Yüce Allah'ın güç ve iktidarının işareti olarak açıklıyor ve kış mevsiminin kurak ve yapraksız durumunun ilkbaharın tazeliği ve canlılığı ile değişmesini kıyamet gününde insanların yeniden dirilişinin açık ayeti olarak vurguluyor. Nitekim Fatır suresinin 9. ayetinde şöyle buyurmakta: "Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu
öyle bir bölgeye göndeririz de, ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Kur'an-ı Kerim Hac suresinin 5. ve 6. ayetlerinde de şöyle buyurmakta. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine O her şeye hakkıyla kadirdir.
Bir başka ifadeyle Nevruz Bayramı her yıl hikmet ve basiret sahibi olan insanların yüzüne açılan marifet kitabıdır. Böylece basiretli insanlar Nevruz'da açan çiçeklerde Yüce Allah'ın cemalini seyreder, ruhunu, düşüncesini yenileyerek dua ile bütünleşir, kin ve düşmanlık paslarını silerek sevgi ve dostluk çiçeklerini eker. Gerçekte her yeni yıl bir kez daha geçen ömrümüzü hatırlamak, ilkbahar şevki ve coşkusu ile yaşam fırsatının sonuna bir adım yaklaştığımızı görmek, buna göre de gaflete kapılmadan değerli ömrümüzün her anının kıymetini bilmek için bir fırsat sayılır.
Tahran Radyosu.
Büyük Nevruz Bayramı için elbette ki bazı ön hazırlıkları da söz konusudur. Ve bu hazırlıklar yılın son ayının ortalarından itibaren başlar ve yeni yılın ilk ayının 13. günü doğaya çıkmak ve gezinmekle son bulur. İran halkının ilkbahar mevsimini karşılarken olmazsa olmaz adetlerinden biri evlerine temizlik yapmaktır. Aslında bu adet sadece evler için değil, iş yerleri ve mağazalar ve diğer alanlar için de geçerlidir. Temizlik yapmak, İran milleti arasında her zaman ilgi gören bir adet olmuştur. Nitekim İslam dini de bu konuya vurgu yapmış ve Allah Resulü temizliği iman işareti olarak buyurmuştur.
İran'da her yıl Nevruz Bayramı'ndan önce kentlerin çarşı pazarı Nevruz Bayramı alışverişi yapmak, elbise, ev eşyası, çerez ve tatlı gibi ihtiyaçlarını tedarik etmek üzere sokaklara dökülen kalabalıkla dolup taşar. Zira herkes Nevruz Bayramı ile birlikte yaşamında değişim yapmak ve yeni yılı yeni elbiseler ve neşeyle karşılamak ister.
Buna karşın doğa an be an yenilenirken insanların yaşamını da değiştirmeye devam ediyor. Yeni yıl sevgi dolu gülümsemelerle başlıyor ve insanların arasında sevgi, neşe ve güzellikler göz kamaştırıyor. İnsanlar her yıl olduğu gibi bu yıl yine ilkbaharı karşılama duası ile Nevruz Bayramı'nı karşılıyor ve Allah Teala'dan hallerini en iyi hallere dönüştürmesini niyaz ediyor. Ey kalpleri ve gözleri dilediği gibi değiştiren yüce Rabbim. Ey gece ve gündüzü tedbir eden. Ey yılları ve halleri yönlendiren. Halimizi en güzel hallere çevir.
Yeah. Değerli dinleyiciler, Nevruz Bayramı münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsley.ir'den takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@wsirip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde olduğu gibi İmam Cafer Sadık aleyhisselamın bazı icraatını gözden geçirmek istiyoruz. Geçen bölümde İmam Sadık aleyhisselam Emevi ve Abbasi iktidarları ile doğrudan savaşmaktan uzak durduğunu fakat hiçbir zaman bu zümre ile mücadeleden el çekmediğini ve İslami hakimiyeti gasp eden bu iki hanedan ile muhalefet etmeyi açıkça sürdürdüğünü beyan ettik. Abbasi hanedanı kamuoyunu kandırmak ve iktidarını pekiştirmekten sonra Şia Müslümanlara ve inkılapçılara yönelik baskılarını, tehditlerini, suikastlerini ve onları yakalayarak hapse atmalarını şiddetlendirdi ve işbirlikçilerini kullanarak Şia Müslümanların tüm hareketlerini gözetleyerek Abbasi sarayına rapor etmeye başladı. Hal böyleyken İmam Cafer Sadık aleyhisselam zorunlu olarak mücadele taktiğini ve yöntemini değiştirdi ve yakın sahabelerinden ve arkadaşlarından akılcı davranmalarını ve gizlilik ilkesine uyarak faaliyetlerini gizlice sürdürmelerini ve kendilerinden hiçbir iz bırakmamalarını, böylece düşmanların zararından korunmalarını istedi. Şia mezhebinin siyasi fıkıh kültüründe bu yöntemi tehditlerden ve zararlardan korunma anlamına gelen takiye adı verilir. Aslında bu yöntemin kökleri yani hakikati temel ilkeleri korumak amacıyla geçici olarak gizlemek Kur'an-ı Kerim'e dayanır ve Ali İmran suresinin 28 ve Nahl suresinin 106. ayeti ve bu iki ayette bu konuya temas edilmiştir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam vahiy ayetlerinden ilham alarak bu mücadele yöntemini kullandı ve sahabeye de bu yönde bazı tavsiyelerde bulundu. İmam Cafer Sadık aleyhisselam sahabeden birine şöyle buyurdu. Allahu Teala yol gösteren meşale gibi aydınlatan kavimleri ve insanları lütuf ve rahmetinden yararlandırsın. Başkalarını şayeste amellerinizle bize doğru davet edin ve bu yolda tüm çabanızı harcayın. Fakat bizim sırlarımızı ve planlarımızı düşmana ifşa edenlerden olmayın. İmam Sadık aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor: "Benim konumu gizli tut ve asla aşikar etme." İmam Cafer Sadık aleyhisselam takiye etmek ve düşman onların tüm faaliyetlerini rasat ederek pusudayken gizli bir şekilde mücadele etmenin önemini şöyle anlatıyor: "Kim bizim sırrımızı korumaz ve onu aşikar ederse bize kılıç çekmiş gibi olur. Allah rahmet etsin, bizim ilmi sırlarımızı bilen ve onu ayağının altındaki toprağa gömenleri." Kuşkusuz zorlu mücadele şartlarında sırları korumak pek de kolay bir iş değildir. Nitekim birçok inkılapçı hareket ve kıyamın başarısız olmasının sebebi insanların takiye ilkesini ve gizli bilgileri koruma konusuna karşı umursamazlığıdır. Aslında takiye ilkesine bağlı kalmak, hak cephesinin zafere ulaşmasında temel rolü ifa edebilir ve bunu ancak her açıdan akıllı ve zeki olan insanlar yapabilir. Bu İslami ve inkılapçı önemli işin zorluğu hakkında o Hazret şöyle buyurdu: "Kim bizim sırrımızı korumaz ve onu aşikar ederse bize kılıç çekmiş gibi olur. Hatta günahı bundan da daha büyüktür." Bu arada sırları korumak, sessiz kalmak ve duyarsız olmak ve düşmanla mücadele etmekten el çekmek anlamına gelmediği belirtilmelidir. Bu durum aslında bir nevi mücadele taktiğidir ve İslami ve inkılapçı hedeflere ulaşmak için gereklidir. Dolayısıyla takiye ilkesini gözetlemek, uyanık olmak ve düşmanın yumuşak karnını tespit etmek ve zorbalıkları ve kamuoyunu kandırmakla bir milletin kaderine hakim olan zalimlere darbe indirmek için gerekli politikaları ve planları tasarlamak için gereklidir. Buna göre, gerçi İmam Sadık aleyhisselam döneminde sosyal ve siyasi şartlar o Hazretin aleni ve doğrudan mücadele etmesi için hazır değildi. Fakat o Hazret bir an bile zalim Abbasi hükümdarlara karşı mücadeleden el çekmedi ve sadece mücadele taktiklerini ve yöntemlerini değiştirerek onlara karşı mücadelesini aralıksız sürdürdü. Bu yüzden eğer İmam aleyhisselam takiye ilkesine uymak bazı aşamalarda gerekli olmadığına kanaat getirdiyse, o aşamada inkılapçıların aleni mücadelesine de destek veriyor ve onaylıyordu. Bu bağlamda İmam Cafer Sadık aleyhisselam sahabeden Abdullah bin Ebi Yafur'a şöyle buyuruyor: "Zalim ve Allah tarafından atanmayan hükümdarlara yönelen insanların dini yoktur. Gerçi en yüksek takva mertebesine ermiş olsun veya en iyi amelleri işlemiş olsun. Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu duymadın mı? Küfür eden ve asi hakimiyetlerin velayetini kabul edenler var ya, onları nurani ortamdan uzaklaştırır ve karanlıklar dünyasına sevk ederler." Abdullah adlı sahabe sorar: "Burada Kur'an-ı Kerim'in vellezine keferudan maksadı kafirler değil midir?" İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: "Kafirlerin zaten nuru yoktur ki onlardan alınsın. Bunlar kendilerini Müslüman bilen fakat can ve mal korkusundan küfürlü güçlere boyun eğen insanlardır. Dolayısıyla onlar İslam nurundan çıkarılır ve küfür karanlığına sevk edilir ve Kur'an-ı Kerim bu ayetin sonunda da
onlar ateşin dostlarıdır ve ebediyen ateşin içinde kalacaktır şeklinde buyurur. İmam Sadık Aleyhisselam sonunda çok yönlü bir araştırma ile ve Alevilerin geçmiş kıyamlarında başarısızlığını göz önünde bulundurarak babası İmam Bakır Aleyhisselam döneminde başlayan kültürel inkılabı tamamlaması gerektiğini hissetti. İmam Sadık Aleyhisselam yaşadığı çağın sosyal ve siyasi şartlarına tam musallat olan ve 5. imamın imamet yıllarındaki faydalı deneyimleri bilen biri olarak hak ile batıl arasında siyasi mücadelede ancak toplum ve özellikle batıla karşı savaşan mücahitlerin gerekli siyasi ve dini derin basirete sahip oldukları zaman zafere ulaşacağı sonucuna vardı. Buna göre İmam Sadık Aleyhisselam kendi talim ve terbiye mektebinin temelini attı ve seçkin talebeleri yetiştirdi. Ve bu talebelerin sayısı her gün biraz daha artmaya başladı. Şeyh Müfid İrşad adlı eserinde şöyle yazıyor. İmam Sadık Aleyhisselam'dan çeşitli alanlarda rivayet anlatan ravilerin sayısı 4000'i aşkındır. Tebersi de aynı sayıyı kaleme aldığı eserinde doğruluyor. Böylece 6. İmam kendi çağında en büyük İslami üniversitenin temelini attı ve vahiylerin nazil olduğu Medine'yi öz Muhammed-i İslam'ın eğitim merkezine dönüştürdü. Bu alanda dikkat çeken bir başka önemli nokta İmam Sadık Aleyhisselam'ın yetiştirdiği seçkin talebelerin arasında o hazretin öğretilerini yaygınlaştırmakta büyük emeği geçen Cabir bin Hayyan, Hüşam bin Hekem, Zare bin Agin ve Mümin Eltak gibi büyük alimlerin yer almış olmasıdır. Bundan başka Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife de 2 yıl İmam Sadık Aleyhisselam'ın talebesi olma onuruna nail olmuştu ve tüm bilimsel hazinesini o kısa dönemde imamdan öğrendiklerine borçlu olduğunu belirtiyor. Ebu Hanife şöyle diyor, eğer o 2 yıl olmasaydı, Numan helak olurdu. Maliki mezhebinin önderi Malik bin Uns da İmam Sadık Aleyhisselam'ın talebesi olma onuruna nail olmuş ve şöyle diyordu. Cafer bin Muhammed'den daha üstün ve daha faziletli birini görmedim ve duymadım. Ancak İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın kurduğu mektebin artan nüfuzu ve Alevi ve Nebevi talimleri yaygınlaştırması Abbasi hükümdarları rahatsız etmeye başladı. Ve bu yüzden siyasi arenadan başka İmam Sadık Aleyhisselam ile kültürel ve ilmi alanda da mücadele etmeye karar verdiler. Abbasiler bu çerçevede planlı bir şekilde inanç savaşı olarak adlandırılabilecek yeni bir savaşı başlattılar. Abbasiler bir yandan Yunan ve Batı düşünürlerinin önünü açtılar ve onların eserlerini çevirmeye başladılar. Böylece iltikati bir ideolojiyi asil İslami ideolojiyle karıştırarak bu ideolojinin asaletini zedelemeye çalıştılar. ve öbür yandan İslam dünyasında tefrika yaratarak yeni tarikatlar kurdular ve ihtilafları körüklemeye başladılar. Abbasiler ayrıca yeni yeni türeyen ve asil İslami kültürle bağdaşmayan irfanların önünü açtılar. Böylece rahatına düşkün insanları sofi ve derviş eksenli odaklarda topladılar. Abbasiler günümüzde hakim olan ortam gibi bir atmosferi yaratarak asil İslam'ı sarsmaya çalıştılar. Bu yüzden İmam Sadık Aleyhisselam tüm ilmi ve kültürel alanlarda aktif bir şekilde bulunarak Abbasilerin şeytani şom planlarını suya düşürmesi icap ediyordu. İmam Sadık Aleyhisselam bu hedefine ulaşmak için yetiştirdiği seçkin talebelerini İslam beldelerine yollamaya başladı ve bu talebeler de imamdan aldıkları derslerin doğrultusunda sapkınlıklar ve bid'atlerle mücadele etmeye ve öz Muhammedi İslam'ı korumaya ve yaygınlaştırmaya başladı. Bu arada İmam Sadık Aleyhisselam'ın kültürel siyeri de Caferi Mektebi'ni izleyenlere ve özellikle sorumlu ulema ve alimlere birkaç temel mesajı vardı. Birincisi, bu alimler kendilerini ilim ve bilim silahı ile donatmaları ve düşmanın kültürel saldırısına karşı mücadele etmeleri gerekirdi. İkincisi, İslam düşmanlarının yarattığı şüphelere ve komplolara karşı koyma konusunda sorumluluk taşımaları gerekirdi. Üçüncüsü, bu alimler zamanın gereksinimlerini doğru tespit etmeleri ve her birine uygun olarak cevap bulmaları şarttı. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Programlarımızı parsi.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. Hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allahu Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber izletleriyle son buluyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İşlerden Sorumlu Siyasi Yardımcısı, Suudi Arabistan Kralı'nın Cumhurbaşkanı Reisi Riyad'a davet ettiğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün Hicri Şems'i 1401 yıl son basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bağdat'ta bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Irak Parlamento Başkanı ve Yargı Başkanı ile bir araya geldi. İran-Irak arasında güvenlik anlaşması imzalandı. İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Suriye'de. Borrell, İran ve Arabistan anlaşmasını olumlu karşıladı. Türkiye'nin yeni tarım büyükelçisi güven mektubunu sundu.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.